Hakikat Yolu ve Hayatımız Bölüm 13 Rab'de Sevinmek. Tanrı'nın çocukları, Mesih'i temsil etmek ve Rab'bin iyiliğiyle lütfunu göstermek üzere çağrılmışlardır. İsa, babanın gerçek karakterini bize göstermiştir. Ve şimdi bizler de bunu Mesih'in sevgisinden habersiz olanlara göstermeliyiz. İsa, babasına şöyle dua etmiştir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Dünya, beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Yuhanna 17, ayet 18-23. Elçi Pavlus, İsa'nın öğrencilerine şöyle yazdı. Bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılı olan mektubumuz sizsiniz. 2. Korintliler 3, ayet 2. Mesih'in tüm çocukları, dünyaya gönderilmiş birer mektup gibidirler. Eğer Mesih'in izleyicileriysek, O bizleri birer mektup olarak ailelerimize, yaşadığımız yerlere yollar. Bizde yaşayan İsa, onu tanımayanların yüreklerine konuşmayı arzular. Belki onlar kutsal kitabı okumamakta, içindeki yazıların aracılığıyla onlara konuşan sesini duymamaktadırlar. Tanrı'nın sevgisini yaptıkları şeyler aracılığıyla göremezler. Eğer gerçekten İsa'yı temsil ediyorsak, insanlar bizim aracılığımızla onu görebilirler. Onun iyiliği hakkında bir şeyler öğrenebilir ve onu sevip ona hizmet edebilirler. İmanlılar, cennet yolunda meşaleyi taşıyan kişilerdir. Mesih'ten gelen nuru dünyaya yansıtmakla görevlendirilmişlerdir. Onların hayatları ve karakterleri, Mesih'i ve ona en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğini göstermelidir. Mesih'i temsil ettiğimizde, başkalarına onun için çalışmanın bir zevk olduğunu gösteririz. İmanlılar, bunun gerçek olduğunu bilirler. Devamlı şikayet eden mutsuz imanlılar, diğerlerine Tanrı ve imanlı yaşama hakkında yanlış bilgi vermektedirler. İnsanların, Tanrı'nın çocuklarının mutlu olmasından hoşlanmayan bir Tanrı olduğunu düşünmelerine neden olurlar. Ancak bu kişiler, göksel babaları hakkında doğru olmayan şeyleri dile getirmektedirler. Şeytan, Tanrı'nın çocuklarını şüphe ve mutsuzluğa sürüklemekten zevk alır. Tanrı'ya güvenmediğimizi ve O'nun bizi kurtarmak istediğinden şüphelendiğimizi görmekten hoşlanır. Şeytan, Tanrı'nın bizim kötülüğümüzü istediğine inandırmaya çalışır. Düşman, Rabbimizin bize acımadığını düşünmemizi ister. Ancak şeytan gerçeği söylememektedir. Kafalarımızı Tanrı hakkındaki yalanlarıyla doldurmaktadır. Tanrı'nın iyiliği yerine yalanlarına inanmamız için uğraşır. Tanrı'ya güvenme yoluyla O'nu yüceltmemizi istemez. Şeytan, imanlının hayatını mutsuz ve karanlık göstermeye çabalar. İmanlı yaşamının hoş olmayan, zorlu bir yaşam gibi görünmesine çalışır. Bir imanlı da kendi yaşamıyla Tanrı'ya hizmet etmenin zor olduğunu ifade edebilir. O zaman da şeytanın yalanlarını onaylamış olur. Hayat yolunda ilerleyen birçok kimse, yaptıkları hataları düşünüp bunlardan söz ederler. Nasıl başarısız olduklarından bahsederler ve kalpleri üzüntüyle dolar. Avrupa'da bulunduğum sıralarda bir bayan bana bunu sıkça yaptığını yazmıştı. Çok mutsuzdu ve ona ümit verici sözler söylememi bekliyordu. Mektubu okuduktan bir gece sonra bir rüya gördüm. Rüyamda bir bahçedeydim. Bahçenin sahibi olduğunu sandığım kişi bahçedeki patikalarda bana yol gösteriyordu. Çiçekleri toplayıp onların güzelliğinin tadını çıkarıyordum. Sonra yanında olan bir kadın bulduğu dikenleri göstermek için beni çağırdı. Üzgün bir şekilde ağlıyordu. Bahçe sahibinin gösterdiği patikada yürümemiş, dikenler arasına düşmüştü. "Böylesine güzel bir bahçede dikenlerin olması ne kadar üzücü," diye feryat etti. Rehberimiz ona, "Dikenleri kendi haline bırak, yoksa eline batar. Gülleri, zambakları ve menekşeleri topla," dedi. Bizler hayatlarımızın parlak yönlerini düşünmeliyiz. Tanrı'nın kutsal ruhu bize konuştuğunda kalplerimizin sevinçle dolduğu zamanlarımız olmadı mı? Geçmişimize baktığımızda mutluluk duyduğumuz pek çok anı görmüyor muyuz? Tanrı'nın vaatleri yolumuzun kenarında büyüyen güzel çiçekler gibi değil mi? Onların güzelliğinin ve tatlılığının yüreklerimizi sevinçle doldurmasına izin veremez miyiz? Dikenler ancak bizi yaralayıp üzülmemize neden olur. Eğer dikenleri toplayıp başkalarına verecek olursak, Tanrı'nın iyiliğinden uzaklaşmış oluruz. Böylelikle çevremizdekilerin yaşam yolundan uzaklaşmalarına neden oluruz. Geçmişte kalan tüm kötü anıları hatırlamaya çalışmamalıyız. Eski günahlarımız hakkında konuşup bunların ardından yas tutmamalıyız. Yoksa bir süre sonra yenik düşüp ümidimizi tümden yitiririz. Sonuçta tüm görebildiğimiz, çevremizi saran karanlık olur. Yansıttığımız Tanrı'nın ışığını engellemiş, diğerlerinin izlediği yola gölge düşürmüş oluruz. Tanrı'nın bize verdiği şeyler için şükretmeliyiz. Onun vaatlerini sık sık gözden geçirebilmek için bir araya getirmeliyiz. Tanrı'nın oğlu, babasının tahtını bıraktı ve kutsal varlığını insan bedeniyle birleştirdi. İnsanları şeytanın egemenliğinden kurtarmak için insan oldu. Şeytanla olan savaşı bizim için kazandı ve cennetin yüceliğini göstermek üzere kapılarını açtı. İnsanların günah batağından nasıl çıkarıldığını okuyalım. Bizlerin yeniden Tanrı'ya nasıl yaklaştırıldığımızı öğrenelim. Zihnimizde kurtarıcımıza olan imanımız sayesinde onun doğruluğuyla nasıl kuşandığımızı canlandıralım. İmanla onun tahtına yaklaştırıldık. Tanrı tüm bunlar hakkında düşünmemizi ister. Onun sevgisinden ve vaatlerinden şüphe duyacak olursak, kutsal ruhunu üzer ve Tanrı'ya yücelik vermemiş oluruz. Çocuklarının sürekli kendine karşı geldiği bir anne neler hisseder? Onlara sanki iyi davranmıyormuş gibi konuşan çocukları hakkında ne düşünür? Tüm hayatını onlara bakmaya adamıştır. Annelerinin sevgisinden şüphe edecek olurlarsa, bu o annenin kalbini kırmaz mı? Çocukları böyle davranan anne babalar neler hissederler? Eğer sevgisine güvenmeyecek olursak, göksel babamız acaba hakkımızda ne düşünür? Bu sevgiyle biz yaşam bulalım diye oğlunu kurban edebildi. Elçi, öz oğlunu bile esirgemeyen, onu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı? Romalılar 8, ayet 32 der. Yine de bazıları sözleriyle olmasa da davranışlarıyla bu sevgiye sırt çevirebilmektedir. Derler ki, Rab bunu benim için yapmadı. Belki başkalarını seviyordur ama beni sevmiyor. Bu düşünceler zararlıdır. Zira şüpheyle dolu her söz şeytana açık davetiye gibidir. Şeytan bizi ayartmaya çalıştığında şüphe dolu sözler sarf etmemeliyiz. Eğer kapıyı ona açmayı seçecek olursak aklımız bir sürü soru ve şüpheyle bulanacaktır. Şüpheyle konuşmak zararlıdır. Zehirli tohumlar eker ve bunlar büyüyüp meyve verdiğinde başkalarının hayatlarını da zehirler. Sözlerimizin etkisini yok etmek olanaksız hale gelebilir. Şüphe dolu zamanlara ve şeytanın yönlendirmesine sırt çevirebiliriz. Ancak bizi duymuş ve inanmış olanlar için sözlerimizi unutmak mümkün olmayabilir. Sadece ruhsal güç ve yaşam verecek olan sözleri kullanmak ne denli önem taşımaktadır. Göksel Efendimiz hakkında dünyaya ne gibi bir rapor sunduğumuzu melekler izlemektedir. Düşünce ve sözlerimizin babanın huzurunda duranla ilgili olmasına dikkat etmeliyiz. Bir arkadaşın elini tuttuğumuzda, dudaklarımızda ve kalplerimizde Tanrı'ya yerdiğimiz hamdlar olsun. Bu, dostlarımızın düşüncelerini İsa'ya döndürecektir. Herkesin üzüntüleri ve ayartıldığı zamanlar vardır. Sorunlarımızı insanlara değil, Tanrı'ya dua ile aktarmalıyız. Şüphe dolu hiçbir söz sarf etmemeyi kural haline getirebiliriz. Başkalarının hayatlarını Rab'be kazanmak için çok şey yapabiliriz. Umut ve kutsal sevinçle dolu sözlerimiz onları güçlendirecektir. Şeytan herkesi hata yapması için ayartmaya çalışmaktadır. Kötü güçlerle ve kendi benlikleriyle yapacakları savaşta zayıf düşebilen bir sürü cesur insan bulunmaktadır. Bu gibi kişiler için işi daha da zorlaştırmamalıyız. Onları cesaret ve umut dolu sözlerle sevindirmeliyiz. Böylelikle Mesih'in ışığı bizim aracılığımızla parlayabilir. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Romalılar 14, ayet 7. Farkında bile olmadan sözlerimiz ve davranışlarımızla başkalarına yardımcı olabiliriz. Ya da insanların ümitlerini kaybedip Mesih'ten ve gerçekten uzaklaşmalarına neden olabiliriz. Mesih'in yaşam ve karakteri hakkında yanlış fikirlere sahip olan bir sürü insan bulunmaktadır. Onun dost canlısı ve mutlu biri olduğuna inanmazlar. Onun soğuk, katı kalpli, sevinçten yoksun biri olduğunu düşünürler. Mesih hakkındaki bu düşüncelerinin hayatlarını karartmasına izin verirler. İsa'nın sık sık ağladığı ve hiç gülmediği söylenir. Kurtarıcımız gerçekten de acıların adamıydı. Üzüntünün ne olduğunu biliyordu. Çünkü kalbini insanlığın tüm kederlerine açmıştı. Hayatı acıyla gölgelenmişti ama ruhu asla incinmedi. Yüzünden huzur ve mutluluk okunuyordu. Yüreğinden sevinç akıyordu. Gittiği her yere huzur, esenlik, sevgi ve sevinç götürdü. Kurtarıcımız derin düşüncelere dalardı. Ancak bu, onun mutsuz olduğu anlamına gelmez. İzleyicileri de onun gibi olmalıdırlar. Bilirler ki, onun için yapılacak bir sürü iş vardır. Aptallık, safsaklık etmeyeceklerdir. Bayağı şakalar yapmayacaklar. İsa'nın onlara verdiği esenlik bir ırmak gibi akacak. Onun huzuru, sevinç ışığının parlamasını, gerçek mutluluğu, sevinci, gülmeyi sağlayacaktır. Mesih, hizmet edilmek için değil, halkına yardım etmek için geldi. Onun sevgisi yüreklerimizdeyken, gösterdiği örnek, yolda ilerleyeceğiz. Devamlı başkalarının kötü davranışlarını düşünecek olursak, Mesih'in bizi sevdiği gibi onları sevemeyiz. Onun harika sevgisini düşünürsek, Mesih'in ruhu bizden yansıyacaktır. Hatalar görsek bile birbirimizi sevmekten ve saymaktan kendimizi alıkoyamayız. Başkalarının hatalarına karşı sabırlı davranırsak, kendi bencilliğimizin de üstesinden gelebiliriz. İyi kalpli ve cömert insanlar haline geliriz. Davut peygamber, "Sen Rab'be güven, iyilik yap, ülkede otur, güven içinde yaşa." Mezmur 37:2-3 diye yazmıştır. Rab'be güven. Her günün kendine özgü dertleri, kaygıları vardır. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde sorunlarımızı konuşuruz. Konuşur ve endişe duyarız. Çünkü zor zamanların geleceğinden korkarız. Karşımızdaki kimse bizim merhametli, sevecen, dualarımızı işitmek için sabırsızlanan bir Rabbimiz olup olmadığından şüphe edecektir. İhtiyacımız olduğu her anda bize yardım etmek için hazır bekleyen bir Rabbimiz yokmuş gibi davranmış oluruz. Bazıları her zaman korku içindedir ve sorunlarla boğuşur. Tanrı'nın sevgisi her gün yanı başlarındadır ama onlar Rabbin bereketlerini göremezler. Kötü bir şey olacak korkusuyla doludurlar. En ufak bir şeyden bile endişelenirler. Bu endişeler yüzünden şükran duymaları gereken şeyleri göremezler. Zor anlar, onları yardımcıları olan Tanrı'ya yaklaştırması gerekirken, bu anların kendilerini Tanrı'dan uzaklaştırmasına izin verirler. Tanrı'dan şüphe duymalı mıyız, yoksa O'na güvenmeli miyiz? İsa bizim arkadaşımızdır. Başımıza gelenler tüm cennettekilerin ilgisini çeker. Günlük endişelerimizin bizi korkak insanlar haline getirmesine izin vermemeliyiz. İzin verecek olursak her an bizi mutsuz kılabilecek bir sürü şeyimiz olur. Endişelenmek, karşılaştığımız denenmeleri göğüslemede bize yardımcı olmaz. İşimiz hakkında endişe duyuyor olabiliriz. Gelecek gittikçe daha da karanlık görünebilir. Sahip olduğumuz şeyleri yitirmekten korkarız ama ümidimizi kaybetmemeliyiz. Tüm endişelerimizi Tanrı'nın iradesine teslim etmeliyiz. Tanrı'dan işimizi nasıl halletmemiz konusunda yardım istemeli ve elimizdekileri yitirmemek için dua etmeliyiz. En iyi sonuçları elde etmek için elimizden geleni yapmalıyız. İsa yardım etmeyi vaat etti ama bizden de üzerimize düşeni yapmamızı beklemektedir. Tanrı'nın yardımıyla elimizden geleni yaptığımızda sonuçları sevinçle kabul edebiliriz. Tanrı, halkının endişeler altında ezilmesini istemez. Rabbimiz gerçek olmayan bir şey söylemez. Bize, korkma, yolunda hiçbir tehlike olmayacak demez. İsa, tehlikelerin ve zor zamanların olduğunu bilir ve bunu da bize açıkça söyler. Günahın ve kötülüğün yuvası olan bu dünyadan halkını uzaklaştırmayı planlamaz. Bunun yerine onlara daima güvenli olan bir yer gösterir. İsa'nın öğrencileri için duası şuydu: "Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum." Yuhanna 17, ayet 15. İsa, "Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim." Yuhanna 16, ayet 33 dedi. Dağdaki vaazında Mesih öğrencilerine çok değerli öğütler verdi. Onlara Tanrı'ya güvenmeye ne denli gereksinimleri olduğunu gösterdi. Bu öğütler aynı zamanda Tanrı'nın çocuklarına da yardım edecekti. Bugüne kadar bizlere yardımcı olmak ve bizlere esenlik vermek üzere bu öğütler geçerliliğini korumuştur. Kurtarıcımız göklerde uçuşan kuşlar hakkında da konuştu. Onların hiçbir şeyden kaygı çekmeksizin hamd şarkıları şakıdıklarını söyledi. "Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur." Kurtarıcımız sonra şunu sorar bize: "Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?" Matta 6, ayet 26. Yüce Baba, ellerini açıp yarattıklarına ihtiyaçları olan şeyleri verir. Göklerdeki kuşlar bile her zaman onun aklındadır. Yemi ağızlarına vermez ama ihtiyaçları neyse onu karşılar. Kuşlara düşen görev, onun yarattığı yemleri toplamaktır. Yuvalarını kurmak ve yavrularını beslemek için ne gerekliyse onları bulmak zorundadırlar. Kuşlar yem ararlarken şakırlar, şarkılar söylerler. Çünkü gökteki Baba onların ihtiyaçlarını giderir. Bizler Tanrı'ya tapınamayan bu kuşlardan çok daha değerli değil miyiz? Yaradanımız, hayatta kalmamızı sağlayan Tanrımız bizimle daha çok ilgilenmez mi? Eğer Tanrı'ya güvenecek olursak, her ihtiyacımızı bize verecek olan O'dur. Mesih, çayırlardaki çiçeklerden de bahsetti. Göksel Baba, insanlara duyduğu sevgiyi göstermek üzere harika çiçekler yarattı. Mesih, "Bakın, yabani çiçekler nasıl büyüyor," dedi. Bu çiçeklerin güzelliği, İsrail Kralı Süleyman'ın şahane elbiselerinden daha da göz alıcıdır. Güzel giysiler, Tanrı'nın yarattığı çiçeklerin harika güzelliğiyle karşılaştırılamaz bile. İsa şöyle dedi: "Bugün var olup, yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey imanı kıt olanlar?" Matta 6, ayet 25 ila 34. Tanrı bir ressam gibi basit çiçeklere bile bir sürü renk verir. Bu çiçeklerin bazıları sadece bir gün yaşarlar ama Tanrı onları mükemmel ve harika yaratır. Kendi benzeyişinde yarattığı insanlarla çok daha fazla ilgilenecektir. Mesih, kaygı çekmememiz için bize bunları öğütlemiştir. Şüphe etmemeli ve imanımızı yitirmemeliyiz.
Rab, tüm çocuklarının mutlu olmalarını ve barış içinde yaşamalarını ister. Onların güvenmelerini ve itaatkar olmalarını bekler. İsa şöyle der: "Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size bu dünyanın verdiğini vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim." Yuhanna 14, ayet 27, 15-2.11. Bencil olan mutluluklar geçicidir. Bencil kimse yalnız ve üzüntüyle doludur. Sadece Tanrı'ya hizmet etmede gerçek, kalıcı bir sevinç vardır. İmanlılar nereye giderlerse gitsinler, rehbersiz kalmazlar. Geçmişte yaptıkları kötülükler yüzünden kaygı çekmelerine gerek yoktur. Bu dünyanın bazı zevklerine özlem duysalar da, göklerdeki sevinci düşündükçe mutlu olabilirler. Bu dünyada bile inanlılar Mesih hakkındaki düşüncelerini paylaştıklarında sevinç duyarlar. Onun sevgisinin ışığına sahiptirler. Yaşamdaki her adım onları Mesih'e daha da yaklaştırır ve onun sevgisini daha çok paylaşırlar. Her adım onları esenlik yolunda ilerletir. Tanrı'ya olan imanımıza sıkı bir şekilde sarılalım. Her zamankinden daha çok ümitle dolalım. Rab bize buraya kadar yardım etmiştir. 1. Samuel 7, ayet 12. Ve sonuna dek de O bize yardım edecektir. Rabbin bizlere esenlik vermek ve düşmandan kurtarmak için yaptıklarını anımsayalım. Tanrı'nın bize gösterdiği lütfü aklımızda daima taze tutalım. O'nun sildiği gözyaşlarını ve çektiğimiz acılarda bize yardımcı oluşunu düşünelim. Korkularımızı, endişelerimizi silip her ihtiyacımızı bize O verecektir. Tanrı'nın bize verdiği bu bereketler, hayat yolculuğumuzun geri kalanında önümüze çıkacak olan zorlukları göğüslememizde bizi daha da kuvvetlendirecektir. Dünyanın sonu gelmeden önce neler olacağını düşünmeden edemeyiz. Geleceğe olduğu kadar geçmişe de bakarak, Rab bize buraya kadar yardım etmiştir. Tesniye 33, ayet 25 demeliyiz. Hiçbir deneme, Tanrı'nın bize verdiği güçten daha büyük olamaz. Üzerimize düşeni yapalım ve ne olursa olsun yeterince güçlü olacağımıza inanalım. Bir gün cennetin kapıları Tanrı'nın çocuklarını karşılamak üzere ardına kadar açılacaktır. Krallar kralının dudaklarından bereketler akacaktır. O zaman kral sağındaki kişilere, "Sizler babamın kutsadıkları, gelin," diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Matta 25, ayet 34. Bedeli ödenerek kurtulmuş olanlar İsa'nın hazırlamakta olduğu eve geleceklerdir. Orada hiçbir kötü insan olmayacaktır. İlahi lütufla şeytanı yenmiş ve mükemmel karakterler almış kişilerle birlikte olacaklardır. Günah işlemeye eğilimi olan her arzu Mesih'in kanıyla temizlenecektir. Kurtulmuş olanlar Mesih'in güneşten de parlak olan nuruyla parlayacaklardır. En güzeli de Mesih'in harika karakterinin onlardan yansıyacak olmasıdır. Tanrı'nın huzuruna her kötülükten arınmış olarak gelecekler ve meleklerle birlikte onun bereketlerini paylaşacaklardır. Bedeli ödenerek kurtuluş alanların muhteşem güzellikte göksel evleri hazırdır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Matta 16, ayet 26. Bir kimse şimdilik yoksul olabilir ama bir gün gelecek ve bu dünyanın sağlayabileceğinden çok daha fazla bir zenginliğe sahip olacaktır. İsa'nın sayesinde kurtulan kimse tüm günahlarından arınmış ve Tanrı'ya hizmet etmek üzere ayrılmıştır. Kurtulan her kimse için cennette büyük bir sevinç vardır. Bu sevinç göklerdeki meleklerin kutsal zafer şarkılarında ses bulur.